Ayrım 18.
Koyu bir sis vardı. İstanbul semti muhteşem kubbeleri ve zarif minareleriyle bu düdükleri ve Beyoğlu'nun azgın sevincini hissetmeden tiksiniyormuş gibi karanlıklara dalıyor, uzaklaşıyordu. Haykıran Beyoğlu karşısında susan İstanbul'un biriktirdiği ve gizlediği büyük milli kudret, Anadolu'muzun müdafaa gücüne de karışarak Yunanlıları topraklarımızdan silip süpürdüğümüz ve İzmir'de denize döktüğümüz gün tam ölçüsüyle kendini belli etti. Bu hatıranın kabusu bugünkü mesut ve müstakil Türkiye'de yeni bir yıla girerken bana saadetimizi daha çok hissettiriyor. İstiklaline bu şartlar içinde kavuşmuş bir millet elbette bu hürriyetin üstüne titreyecek, onu tehdit eden uzak ve yakın her ihtimalin karşısına dikkatten parlayan gözleriyle dikilecektir. Milliyet 1958. Ahmet Ağaoğlu'nun iki hikayesi. Samet Ağaoğlu'nun Babamın Arkadaşları adı altında çıkardığı yeni eserini bekledim, gelmedi. Bir dostumun elinde gördüm. Galiba eserde başka ciltlerle tamamlanması gereken eksikler var. Ahmet Ağaoğlu'nun aile mesafesinde yakın dostlarından biri de bendim. Onun bize tekrarlamaktan zevk aldığı hatıralarından bazılarını şu anda hatırlıyorum. Şu hikayenin her devir için taze bir meseleyi düşündürmek gibi canlı bir değeri var. Birinci Dünya Harbi'nde Enver Paşa'nın Sarıkamış felaketini hazırlayan ters hareketleri, ordudaki suistimaller ve maneviyat bozucu dedikodular üzerine Ahmet Bey, Sadrazam Talat Paşa'ya Enver aleyhinde bir mektup yazmış. Talat Paşa ona demiş ki, "Haklısın Ahmet Bey, Enver'in sakarlıklarını ben de biliyorum. Fakat onun yerine koyabileceğimiz kimse yok. Ona bile bile tahammül ediyoruz." Cumhuriyet devrinde Ahmet Ağaoğlu Atatürk'e de İsmet İnönü'yü şiddetle tenkit eden bir mektup yazmış. Atatürk de ona demiş ki, "Ahmet Bey, bunları bilmiyorum mu sanıyorsun? Fakat İnönü'nün yerine bir adam bul bakalım da koyalım. Yok, yok." O zaman Ahmet Bey, kendisiyle Talat Paşa arasında geçen konuşmayı Atatürk'e anlattıktan sonra şu cevabı vermiş. "Paşam, o tarihte Talat orduda bir Mustafa Kemal bulunduğunu düşünmüyordu. Düşünseydi Enver'i muhafaza etmezdi." Ahmet Bey'e ait başka bir hikaye. Bir gün rahmetli Supi Nuri ileri ticaret odasında konferans vermektedir. Dinleyiciler arasında Ahmet Ağaoğlu da vardır. Konferansçı bize Avrupa'dan gelen bütün ideolojileri, demokrasiyi, sosyalizmi, komünizmi, faşizmi, nazizmi şiddetle tenkit etmiş ve bu rejimlerden hiçbirinin bize yaramayacağını ileri sürmüş. Demokrasinin ezeli hayranı Ahmet Ağaoğlu, kendi kendine bize yarayan rejim acaba hangisi derken konferansçı başlamış kooperatifçiliği met etmeye. Anlaşılmış ki Hatip'e göre Türkiye'yi şu veya bu rejim değil, kooperatifçilik kurtaracaktır. Ağaoğlu sabredememiş ve oturduğu yerden konferansçıya bağırmış. "Supi, supi, kooperatif babandan mı kaldı?" Milliyet 1958. Mustafa Şekip Tunç. Tam 41 yıldan beri dostumdu. Onu 1917'de Raif Ogan'ın Vaniköy'deki Serasker Rıza Paşa Sarayı'nda tesis ettiği Rehber-i İttihat Lisesi'nde tanıdım. 18 yaşında ilk sınıflara ders veren genç bir öğretmendim. Şekip İsviçre'de tahsilini bitirmiş, İstanbul'a henüz gelmişti. Aynı lisenin yüksek sınıflarında dersleri vardı. Hemen zekasıyla kalbi arasında yuva yaptığını hissettiğim ruhunun sıcak derinliğine sokuldum. Aklımı sersemleten problemler hakkında bilgilerini ve düşüncelerini soruyordum. Yalnız talebesine değil, bana da hocalık ediyordu. Kısa faslalarla 41 yıl süren ve bütün bir ömrün sonuna kadar derinliklerinden derinliklere intikal eden kardeşçe bir dostluktan sonra dün sabah telefonda aziz arkadaşım Doktor Recep Doksat'ın sesi felaketi bana haber verdi. Gureba'daki odasına gitmiş, onu koltukta uyuklar vaziyette ikinci defa görmüş. Fakat rengini beğenmemiş, hemen muayene etmiş. O ana kadar yanındakilerin ve hasta bakıcıların bile farkına varmadıkları ölümü tespit edince eşi Rana Tunç'u odadan başka bir odaya nakletmiş. Şekipciğim benimle hemen aynı günlerde geçirdiği aynı hastalıktan bir bronşitten sonra kalbinde hissettiği bir zaaf üzerine Gureba Hastanesi'ne götürülmüştü. Kalp yetmezliğinden muzdaripti. Son 4-5 geceyi koltukta uykusuz ecel terleri döktüren bir nefes alma zorluğu içinde geçirmiş. Bana bir tabanca verin kendimi öldüreyim diyormuş. Kalbindeki anoksemiyi azaltmak için verilen oksijen bombasını kullanmak istememiş ve dün sabah adeta kendi arzusuyla ruhu bir anda buhar halinde gelivermiş gibi sessiz ve belirtisiz gidivermiş. En büyük talihsizliklerimden biri de onun evinde hasta olduğu ve hastanede bulunduğu zamanlarda benim de hasta oluşum ve hala sol kalçamda her adımda beni kıvrandıran siyatik ağrıları yüzünden onu son defa görmek imkanından mahrum kalışımdır. Mustafa Şekip kendisine yakın bir ruh mesafesinden değil, resmi veya uzak planlarda tanıyanlara göz kamaştırıcı iç parıltılarını ve tatlı sıcaklığını gizleyen kapalı bir mizaçtı. Onu memlekete getirdiği yeni dünya felsefe ve psikoloji hareketlerinden Bergson, William James ve Freud tercümelerinden, gazete ve dergilerdeki makalelerinden, ruh ve cemiyet meseleleri üzerindeki incelemelerinden tanıyanlar, kalbindeki büyük sevgi, müsamaha ve şefkat hazineleriyle doğrudan doğruya teması olmayanlardır. Şekip'imin bitmez tükenmez vasıflarını son satırlarına yaklaştığım bu yazıya sığdırmak zorluğu, sabahtan beri ona ait hatıraların karmakarışık baskısı altında kederden bunalan ruhumun takatsizliğine de karışınca imkansız hale geliyor. Fakat onu burada sık sık almak fırsatını bulacağımdan eminim. Milliyet 1958. Nurettin Bey'in konferansı. İslam dinini kabul eden Alman atom alimi Nurettin Bey'in evvelki gün verdiği konferansta bulunamadım. Bindiği otomobil gençlerimizin kolları arasında havaya kaldırılan bu zata karşı bütün dinleyicilerin gösterdiği coşkun alaka ve hayranlık dikkate değer. Fakat Doğu Almanya'dan gelen ilmi eserlerin endekslerinde atom alimi olarak adına rast gelinmeyen, Türkiye'de ilerlemiş bir atom çalışması olmadığı halde burada yerleşmeyi kabul eden ve biraz da ismi etrafında ilim geleneği hudutlarını aşacak kadar tesir dalgaları vücuda getirmek ister görünen sayın alime karşı bazı çevrelerde beliren şüpheler de dikkate değer. Ben bunları sadece kaydettikten sonra konferansa geçiyorum. Konferansçı Kur'an'ın ilahi bir tebliğ olduğunu ifade eden sözlerinden sonra din ve iman arasında mukayeseye geçiyor. Dünya gençlerinden birçoklarının ilme taptıklarını kaydediyor ve soruyor. İnsanın yaşaması için ilim adamının bilgisi kafi midir? Cevap veriyor. Hayır, ben buna inanmıyorum. İlim kafi değildir. İlim iyidir veya fenadır denemez. Bu o ilmi kullanan insana bağlıdır. İnsanın inancına bağlıdır. İmansız ilim tahripkardır. İmanlı ilim insanı Allah'a götürür. İman her şeyin temelidir. Konferansçıya göre ilmin hudutları vardır. Biz insanlar ilimle muayyen bir sınıra kadar gidebiliriz. Sonra ilerleme imkansızdır. Bizim için son olan yerde Allah başlar. İşte biz oradaki ilahi sırrı kaplayan perdeyi ilimle kaldıramayız. Allah'a inandığımız zaman onsuz yaşayamayacağımızı anlarız. Konferansın bana verilen metni bir mektup kadar kısadır. Ben onu daha da kısalttım. Fakat bu fikirlerin soyu bellidir. Uzun bir tarihi vardır. 20. asırda birçok filozoflar, tabiat ve madde alimleri, bu arada atom fiziğinin piri Einstein, kendi başına ahlaki bir hedefi olmayan ilmin imana muhtaç olduğunu daima söylemişlerdir. Gerçekten de müsbet ilmin gayesi tabiata ve maddeye ait hakikatleri araştırmaktır. Onu aşmaz ve ahlaki hakikatler aramaz. Tekniğin gayesi pratiktir. Modern silahlar iyi niyetlere de fena niyetlere de aynı derecede hizmet ederler. Onları iyi niyetin emrine vermek imanla mümkün olur. Fakat bu iman mutlaka dini mi olmalıdır? Laik bir ahlak imkansız mıdır? Bu Bu münakaşa en az geçen asırdan beri bütün dünyada devam ediyor. Fakat Allah korkusundan ve Allah sevgisinden mahrum bir ahlakın temelsizliğine inananlar gittikçe artmaktadır. Milliyet 1958. Hüseyin Cahit Yalçın. Birinci ölüm yıl dönümünde yeri hala boştur. Ulustaki değil basındaki yere ve daima boş kalacaktır. Çünkü tarih böyle insanların yaşadıkları devirleri ve hadiseleri bir tek defa yan yana getirir. Bu devirlerin hepsinde ve hadiselerin pek çoğunda rol alan Cahit gibi şahsiyetler vekil bırakmadan halefsiz ölürler. Çünkü onların kitaptan öğrendiklerini daha sonraki nesillere devretmeleri mümkün fakat emsalsiz bir tarihi yaşayıştan elde ettikleri tecrübe muhtevalarını başkalarına intikal ettirmeleri imkansızdır. Mutlakiyet devrinin cahidi, edebiyatı cedideci, meşrutiyet devrinin cahidi, tanimci, Birinci Dünya Harbi'nin cahidi, men-i ihtikarcı ve düyun-u umumiyeci, Cumhuriyet devrinin çeşitli cahitleri, siyasi menkup, kültürcü, oğlumun kütüphanesi ve fikir hareketleri dergisi kurucusu, son devrin cahidi, ulus başyazarı ve hepsinden ayrı olarak Latin harflerinin Doktor Abdullah Cevdet'ten sonra ve Atatürk'ten evvel ilk müdafacılarından biri ve başlıcası cahit. Bu memleketin edebiyat, iktisat, maliye, politika, umumi kültür, inkılaplar ve basın tarihlerinde köşe koltuğuna yerleşmiş insan. Onu hiç kimse oralardan kaldıramadığı gibi boş kalan yerine de oturamadı. Meşrutiyetten evvel Cahit de Abdullah Cevdet gibi Latin harflerini kabul ettirmek için çok çalıştı. Cumhuriyetten sonra Latin harfleri kabul edilince en az memnun olan da onlardı. Kanaatlerini değiştirdikleri için değil, Latin harflerinin acele kabulünü ve yanlış tatbikatını beğenmedikleri için. Her ikisiyle de bu bahsi çok konuştum. Tatbik şekilleri için daha doğru fikirleri vardı. Fakat o tarihte bunları söylemek yasaktı ve daha sonra da iş işten geçmişti. Cahit Bey vücudu kadar sağlam bir mantık sahibiydi. Bunun için yaman bir polemistti. Muarızının düştüğü tenakuzları hemen yakalar ve aydınlık düşünceye has bir selasetle, Türkçesi yok bunun, yazardı. Daima haklı olduğu söylenemez fakat daima kuvvetliydi. Bu kudretini son anına kadar muhafaza etti. Böyle insanlar bizi ebediliğe daha çok inandırıyorlar. Çünkü ölüm onlara yakışmıyor ve saçma bir hakikat gibi görünüyor. Milliyet 1958. Tarık Uzun Türk Milletine Hediyesi. Atatürk'ün sağlığında bir gün Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun tasarısı geldi. Hükümete sorgusuz cevapsız gazete kapatmak hakkını veren bir tasarı. Bugün demokrasi ve hürriyet kabadayısı geçinen politikacılardan ve gazetecilerden çoğu o zaman mebustular. Tasarıyı alkışladılar. İçlerinden hiçbiri muhalif oy vermeye cesaret edemedi. Yalnız bir adam, mebus, gazeteci ve hukukçu, bir tek adam bu medeni cesareti gösterdi ve muhalif oy verdi. Hakkı Tarık Uz. Ondan evvel ve sonra Hakkı Tarık Uz, Halk Partisi'nin tasarladığı birçok sertlikleri ve hoyvarattıkları partinin yüksek kademesindeki selahiyetiyle mani olmaya çalıştı. Birçok meslektaşlara ve bu arada bana karşı yapılmak istenen haksızlıkları önleyen odur. Kahramanca müdahaleleri basın tarihinin en şerefli sayfalarına geçecektir. Dün Yeşilay'ın delalet ve teşebbüsüyle Hakkı Tarık'ın ikinci ölüm yıl dönümü günü İstanbul Erkek Lisesi'nde bir tören yapıldı. Yeşilay adına onun öğretmen olarak birçok talebe, vatanperver ve büyük insan yetiştirdiği İstanbul Lisesi adına, bizzat kurduğu ve başkanı bulunduğu Basın İstihlak Kooperatifi adına, dostları adına konuşuldu. Kendisi gibi vakur ve nezih toplantıda onun öğretmen ve mürebbi olarak, gazeteci olarak en büyük hususi kütüphanenin kurucusu olarak, hukukçu olarak, mebus olarak ve bilhassa müsamahalı, şefkatli ve vefalı insan olarak memlekete hizmetleri ve müstesna vasıfları anıldı. Törende yakın birkaç dostundan başka gazeteciler cemiyetinden ve basın erkanından hiç kimse yoktu. Genç ve yaşlı hayranları vardı. Son sözü alan Asım Uz, Hakkı Tarık'ın millete vakfettiği muazzam kütüphanesini devralması için resmi makamlar nezdinde yapılan teşebbüslerin 2 seneden beri cevapsız ve neticesiz kaldığını anlattı. Birçok hatipler bu kütüphanenin vakit yurdunda terk edilmeye ve harap olmaya mahkum olmaktan kurtulunması dileğinde bulundular. Ben de bu temenniyi tekrar ediyorum. Hususi kütüphanelerin en zengini ve en değerlisi olan bu eserleri güvelerden ve zamanın daha kemirici dişlerinden kurtaran bir devlet anlayışına muhtacız. Millete verilen bu şahane hediyeyi dağıtmadan, hırpalamadan alıp halkın istifadesini açacak resmi eli bekliyoruz. Hakkı Tarık bu hediyesine karşılık 10 para istememiştir. Sadece kitaba saygı, kültüre sevgi istemiştir. Marifimizde tahsisat yoksa bu kadarcık bir kitap sevgisi de mi yok? Buna ihtimal vermek istemiyorum. Milliyet 1958. Yahya Kemal. Aruz en son şairini de kaybetti. Haşim'in ölümünden sonra bu vezin Yahya Kemal'in şiirinde bütün Osmanlı edebiyatının zevkini, bilhassa Nedim'in Rint meşrebini, divan hassasiyetinin ölümsüzlüğe namzet bazı duygu özelliklerini taze bir kesafet halinde yaşatmaya devam ediyordu. Maziden aldığı tesirlerin bir ucu Osmanlı, öteki ucu da 19. asır Fransız şiirine bağlanan Yahya Kemal'in ruhi teşekkülünde en hakim tesir mihrakı Osmanlı edebiyatıdır. Şiirlerin en çok hayalleri son yapılan bazı araştırmalarda da meydana çıktığı gibi, geçen asırdaki Fransız şiirinin klişeleri olmakla beraber Yahya Kemal'in aldığı tesir kaynağını Batı aşısıyla tazelenmiş olarak Osmanlı şiir tarihinde aramak doğrudur. Hayat önündeki tavrı, zevki ve mizacı olarak Yahya Kemal tam bir Osmanlıydı. Hususi sohbetlerinde çok bulunmuş olanlar, onun büyük Osmanlı seferlerini anlatırken maziyi hal içindeymiş gibi ne samimi bir heyecanla yaşadığını ve yaşattığını çok görmüşlerdir. Eğer onun sözleri vaktiyle ses makinesine alınabilmiş olsaydı, bugün Ahmet Refik'ten sonra tam takır denecek kadar boş kalan tarih edebiyatımız şaheserlere kavuşacaktı. Bence son zamanlarda orijinalliği münakaşa edilen şiirlerindeki şahsiyetinden ziyade onun kudretli tarafı Osmanlı tarihine karşı duyduğu cezbe halindeki büyük heyecanı ifadelendiren konuşmalarıydı. Yahya Kemal'in bu emsalsiz tarih lirizmini hiçbir iz bırakmadan beraberinde götürmüş olması en çok yandığım kayıptır. Bazı Avrupa mütefekkirleri milli ve tarihi bir romantizm yaratan şairlerden mahrum milletlerin yaşama kabiliyetinden şüphe ederler. Yahya Kemal konuştuklarını yazsaydı Türkiye'de bu romantizmin en büyük mümessili olduğu anlaşılacaktı. Fakat bazı şiirleri Osmanlı veya Fransız edebiyatının beylik mazmunlarından ayıklandığı takdirde saf ve samimi unsurları ile tesirini ve kudretini tarihten alan heyecanların mısra halinde kesafetidir. Yahya Kemal'in talihsizliği bu heyecan kaynağının değil onun ifade vasıtası olarak kullandığı aruzun kendisinden çok evvel ölmüş olmasıydı. Fakat son şiirini yazıncaya kadar Yahya Kemal bu cesede bir canlılık intiba kazandırmakta benzersiz bir sihir kudreti gösterdi. Onun şiirini bugünkü dünyanın bambaşka bir şiir anlayışı bakımından değil, son çeyrek asırda hakarete uğrayan edebi tarih değerlerinin en sağlam ve zarif muhafazası olarak değerlendirmek lazımdır. Bu bakımdan Yahya Kemal yalnız geçmiş devirlerin şairi olarak kalmaz. Geçmişin ebedi değerlerini geleceğe götüren tek şair olarak da hayranlık, minnet ve şükranla yad edilecektir. Milliyet 1958. Yahya Kemal ve Rumeli Hisarı. Yahya Kemal ile aramda birkaç yıl süren sıkı bir dostluk devresi vardır 1934-1937. Buluşmadığımız gün pek azdı. Münir Nurettin'in konserlerine gider, oturduğum bir pansiyonda ve dostların evlerinde saz alemleri tertipler, o tarihte çıkardığım Kültür Haftası mecmuasının aylık toplantılarında münakaşalar ederdik. Bir sabah çok erken saatte Yahya Kemal Beyoğlu'ndaki pansiyonuma geldi. Beni Rumeli Hisarı'na götürmek istediğini söyledi. Beyazıt'a gidip Hamamizade İhsan'ı da aldık. Yolda eski ve ahşap evlerin, büyük ve küçük binaların hiç bilmediğim tarihlerini anlatıyordu. Fakat bunu bir anlatma demek hadiseyi en dar ebadında küçültmek olur. Anlatmıyor, terennüm ediyordu. Söylerken her kelimenin içine kendiliğinden melodiler dolduran tandan sesi cümlelerine bazen bir mısra, bazen bir şarkı ahengi veriyordu. Bizi dışarıdan gösterdiği her binanın içine sokuyormuş gibi, orada yaşatıyormuş gibi, geçmişe yaptırdığı seyahatte rehberlik ediyormuş gibi harikulade bir çekiciliği vardı. Rumeli Hisarı'nda fetih şehitlerinin mezarları önünde durduk. Bizi fetih günlerinin anları içine çekti. Kaş yoluyordu. Ona mı, fetih serdarlarına mı hayran olacağımı şaşıyordum. Birbiri kadar güzeldiler. Sahile indik, Arnavut köyüne doğru yürüdük. Öğle yemeğini boğazın karşısında bir lokantada yedik ve bir hayli içtik. Garson Rum'du ve bize çok dikkatli hizmet ediyordu. O zaman Yahya Kemal şu unutulmaz sözü söyledi. Türk fatihlere Rum garsonlar lazımdır. Dünya muvazenesini öyle bulur. Bu sözüne kendi de hayran oldu ve o gün saatlerce tekrarladı. Türk fatihe Rum garson. Çok neşeliydi. O günü ebediyette mal etmek istiyor, unutmayacağını tekrarlıyordu. Belki bu özleyişle bir anı manzum bir sözle tespit eden aruzcuların geleneğine uyarak şu beyti söyledi. Beş asrı geçirmiş boğazın manzarasında, gün geçti Peyami ile Hamami arasında. Bu muhteşem hediyeyi hafızalarımıza kazıdık. Şimdi o yine beş asrı geçmiş boğazın manzarasında yatıyor. Ölmüş Türk serdarları ile yaşayan hayranları arasında. Milliyet 1958. Aka Gündüz. Asaf Halet Çelebi, Nurettin Artam, Yahya Kemal, Aka Gündüz. Birbirinin peşinden dört şairimiz bir ay içinde edebiyatımızı matemden mateme sürüklediler. Sanki her biri bambaşka bir şiir anlayışına sahip olduğu halde ruhun her şairde müşterek sır diliyle ötede buluşmak için sözleşmişlerdi. Aka Gündüz'ü 45 sene evvel Balkan Harbi'nin en felaketli günlerinde tanıdım. Ben lise talebesiydim. O Darülfünun'un büyük konferans salonunun kürsüsünde büyük faciamıza boğuk, ince ve titrek sesiyle ağlayan ve haykıran genç bir şair. Birkaç ay sonra onu daha yakından tanıdım. Rahmetli Übeydullah Efendi ile Hak Yolu adında bir akşam gazetesi çıkarıyordu. Oraya felaketten mülhem bir şiir götürdüm. Cep defterimde birkaç şiir denemesi daha vardı. Aka Gündüz onları da görmek istedi. Yüksek sesle Übeydullah Efendi'yi okudu. Dünyayı, içinde hayat rüyası gördüğümüz bir yatağa benzeten şiir taslağımı bir daha okudu ve gözleri yaşaran Übeydullah Efendi, ki babamın arkadaşıydı, başını salladı ve mırıldandı. Safa, nur içinde yat. Şiirimi ve resmimi gazeteye koydurmak için beni Resne fotoğrafhanesine gönderdiler. Yıllardan sonra Aka Gündüz'le hep tesadüfe borçlu olduğum konuşmalarımız başladı ve 30 seneden fazla devam etti.